Ayrım 24.
Soruşturma ilerledikçe o gece Z'yi öldürmek ve katilleri hemen olay yerinden uzaklaştırmak amacıyla motorlu bir birliğin harekete geçirildiğine inancı gitgide artıyordu. Her şey katillerin beklemediği biçimde çıkmış, hepsi de teker teker gizlendikleri çalılıktan çıkarılmışsa, tıpkı saklambaç oynayan çocuklar gibi gördüm gördüm sobe, bu her şeyden önce Kaplan Hacis'in sayesindeydi. Gazeteci soruşturmanın motorlu birlik izini sürmesi gerektiği inancındaydı. Yoksa olayın birçok karanlık noktası gizli kalacaktı. Selanik'in rutubetli gecelerinden birinde Olimpos Naosa'da denize karşı midye tavası yerken olayın sırrını çözdü. Gösteriyi izlemeye gitmeden önce general, Tarım Bakanı'nın pas hastalığı ile ilgili olarak Kuzey Yunanistan Bakanlığı'nda yaptığı konuşmayı izlemişti. Konuşmayı izleyenler arasında bakanın özel kalem müdürü de vardı. Özel kalem müdürünün aşırı sağcı öğrenci örgütü ECOFF'la ilişkisi bulunduğu biliniyordu. Bunu basında resimlerle kanıtlamıştı. ECOFF'la birlikte karşı gösteriye katılan hükümet yanlısı örgütlerle general işbirliği halindeydiler. Volkswagen'i kullanan özel kalem müdürünün şoförüydü. Her şey bu noktadan başlıyordu. Pas hastalığı ile ilgili konuşma bir bahaneden başka şey değildi. Jandarmanın Volkswagen'i kimden kiraladığını bulması zorunluydu. Mesleğinin dar çerçevesini aşmasına yardımcı olduğu için çok sevdiği dedektiflik oyununa başvurarak bu yeni serüvene atıldı. Önce ilk yardıma uğradı ve büyük bir şaşkınlıkla hasta kabul defterine Volkswagen'in numarasının yazılmadığını gördü. Bunun üzerine otomobil kiralayan yerleri dolaşıp olay gününü, saatini ve kazayı belirterek araştırma yapmaya koyuldu. Kendisine enayi gözüyle bakıyorlardı ama aldırdığı yoktu. Olayın anahtarlarından birinin bu beklenmedik kaza ile ilgili olduğuna güveni tamdı. Çok yoruldu ama umudunu kesmedi ve sonunda aradığını buldu. Bir kere daha ne aradığını söylüyordu ki madeni masasının ardından sözlerini dikkatle dinleyen adam gülerek "Hatırlamaz olur muyum?" dedi. "Yalnız telefonda hasarı bana ödetme niyetinde olmadığınızı söylemiştiniz." Antonio hemen anladı. Ağzını açmadan adamın konuşmanın sonunu getirmesini bekledi. "Tabii tabii," dedi adam. "Çok iyi hatırlıyorum. Z'yi hastaneye götüren bir jandarma arabanıza çarptı, tamam değil mi?" "Tamam." "Önce sigorta aracılığıyla harekete geçtiniz, sonra garip bir biçimde telefonla para istemediğinizi bildirdiniz. Demek ilk isteğinizde kararlısınız. Doğrusu size hak vermemek de elimde değil." "Jandarmanın adı neydi?" "Telefonda size vermiştim. Unuttum, gitti. Bir saniye." Kağıtlarını karıştırdı, ilgili dosyayı buldu ve adamın adını verdi. Böylece tanıklardan birinin ifadesi doğrulanıyor, Volkswagen'i kullanan Kuzey Yunanistan Bakanlığı özel kalem müdürünün şoförü olduğu anlaşılıyordu. Jandarma o gün öğleden sonra 4'e doğru telefon edip araba kiralamak istediğini bildirdi. Arabayı almaya gelen o değil, kendi adına kiralayıp müşterilerin ayağına kadar götüren ve arada birkaç kuruş kazanan Meraklis'ti. Meraklis akşam 6'ya doğru arabayı ona bıraktı. Jandarma 9'a doğru getireceğini söylemişti ama üzücü kazadan ötürü ancak 10'da getirebildi. Meraklis de kim? Zavallının biri. Bir takım işler çevirmeye çalışır. Parası yok ama Kuzey Yunanistan Bakanlığı'nda pistonu olduğu söylenir. Pek de boş kalmaz. Kaza tutanağı onun adına tutulduğu için sizi doğru Meraklis'e götüreyim daha iyi. İki adım ötede hemen gidebiliriz. Dışarı çıktılar, adam durmadan konuşuyordu. Zeyn'in cinayeti de ortalığı amma karıştırdı. Ara sıra hiç bilmeden bu cinayete hepimizin karıştığını hissediyorum. Daha doğrusu gazetelerin uyandırdığı izlenim bu. Siz ne dersiniz? İşiniz? Gazeteciyim. Adam kaldırımın ortasında dondu kaldı. Karşıdan gelen yaşlı bir kadın ona çarptı. Elindeki şeftali paketi patladı. Meyveler yere saçıldı, birlikte yere eğilip şeftalileri toplamaya koyuldular. Demek gazetecisiniz, öyleyse her şeyi benden iyi biliyorsunuz. Hiç de değil, bilgi almak için size geldim. Ne olur adımı sakın yazmayın. Hayatımı kazanmakta yeteri kadar güçlük çekiyorum zaten, bir de başımın belaya girmesini istemem. Oğlumla kızım Cenevre'de çevirmenlik okulunda öğrenim görüyorlar. Günümüzde herkesin gözü bir araba sahibi olmakta. Araba kiralamak gitgide güçleşiyor. Masrafları bile karşılayamıyorum. Selanik'te turizm Atina'daki gibi gelişmiş değil. Meraklis'in yerine gelmişlerdi. Aradıkları adam telefonla konuşuyordu. İçeri girdiklerini görünce işaretle oturmalarını belirtti. Adamın kendisine yeni bir müşteri getirdiğinden güvenli, eliyle telefonun almacını örtüp sordu, "Kahve içer misiniz?" İkisinden de olumsuz yanıt aldı. Telefonu kapar kapamaz da otomobil kiralayana dönüp, "Bey'e ne gibi bir yardımımız dokunabilir?" diye sordu. "Bey gazeteci seninle görüşmek istiyor." Meraklis kendini güç tuttu. "Antonio'ya hiç bakmadan ne istiyor?" diye sordu. "Bazı noktaları aydınlatmak istiyorum," dedi Antonio. "Müdüriyetten kimseyle konuşmama emri aldım." "Müdüriyetten mi, milli emniyetten mi?" "Milli emniyetten." Bu kadar bilgi yeterliydi. Antonio bir yandan haberi gazetesine ulaştırırken öte yandan da savcıya durumu anlattı. Meraklis haberi yalanladı. Gazeteciye milli emniyetten hiç söz etmemişti. Hakkında dava açıldı, yargılandı ve yalancı tanıklıktan 7 aya mahkum oldu. Bu olay dolayısıyla Meraklis'in 22 Mayıs öncesinde taksitle bir Skoda otomobil satın aldığı, taksitleri aksattığı ama cinayetten hemen sonra 15 bin drahmiyi peşin ödeyerek yepyeni bir Vespa aldığı ortaya çıktı. Parayı bir gecede nereden bulabilmişti? Sonradan bakanlıkla ilişkisi bulunduğu ve bir jandarma subayının sık sık iş yerine uğradığı da öğrenildi. Aynı subay seçimlerin hemen öncesinde Karamanlis kabinesi düştüğünde, "Bu seçimi de Karamanlis kazanırsa sorgu yargıcının vay haline," diyecekti. Ama şimdilik ya Selanik Körfezi'nde can çekişiyor, uluslararası fuar her yılki gibi Eylül'de kapılarını açmaya hazırlanıyor ve sağcı basın Elas'a bağlı eski bir direnişçinin Van Gogh'un Z'yi nasıl öldürdüğünü anlatan serüven romanlarıyla bu türden öyküler yayımlıyordu. Karışıklık doruğuna varmıştı. Görevini tamamladığına inanan genç gazeteci de Atina'ya işinin başına döndü. 24. General istediğini yapabilirdi. General demeçler veriyordu. General esrarlı yolculuklar yapıyordu. Tek derdi ortaya çıkmamak, kaybolmaktı. Sonsuzluğa dek birbirine bağlı ipleri çekiyordu. Bu iplerden bazıları kopuyor, general sövüp sayıyordu. Nikitas'ın durumu Varanoros'un cezaevinden başımı belaya soktukları yetmiyormuş gibi burada da peşimi bırakmıyorlar gibisinden açıklaması kopan iplerden ikisiydi. Yangos susuyor, Vangos iyimserliği elden bırakmıyordu. Boksör Jim'i uzun süre bulunamadı ancak sınırı gizlice geçmeye hazırlandığı sıra Orostia'da yakalandı. Yakalandığında da Taşra'da boks maçı yapmak üzere turneye çıktığını söyledi. Eski kraliyet Efsun alayı komutanı, generalin koruyucuları hep yüksek mevkilerdeki kişilerdi. Onun gözünde her şey şu sözlerle özetleniyordu: suçluları kurtarmak. Emniyet müdürü görevinden alınırsa onu temize çıkarmak için sonuna kadar çalışacağını bildirdi. Emniyet müdürü görevinden alındı. Generalin kılı bile kıpırdamadı. O da giderse ortalık birbirine girecekti çünkü. Her yandan jandarma genel komutanlığına yöneltilen suçlamalara karşılık bütün sorumluluğu üzerine aldığını belirtiyordu. Ama yasalar karşısında general sorumlu değildi. Cinayetle ilişkisi bulunduğunu yazan basına büyük bir iç rahatlığıyla şu karşılığı veriyordu: biz tutuklanırsak ortalıkta gezen haydutları kim yakalayacak? Birbirimizi yakalamamız mümkün mü? Generalin gözünde Selanik bir satranç tahtasıydı. Şurada kale Beyaz Kule, ötede Fil Kümbet'in minaresi, az ileride de At Deniz'in kıyısındaki Rıhtım yer alıyordu. Bütün taşlar körfezin suyunda yansıyor, iki kale, iki fil, iki at çıkıyordu ortaya. Yalnız şahla vezir ortada yoktu. Yine de generalin elinde daha başka taşlar vardı. Büyük bir ustalıkla bu taşların yerini değiştiriyordu. Ama karşısındakinin üstünlüğü gazetecileri kendi safına çekmesinden ileri geliyordu. Her taş kaybedişte general çılgına dönüyordu. Kaybetmeye alışmamıştı. Birden koruyucu ön saflardan yoksun kalıverdi. Gizlice Atina'ya koştu. Yetkililerden duruma kesin bir tavır koymalarını rica etti, yalvardı. Sinirleri iyiden iyiye laçka olmuştu. General bu felaket günlerinde kötülük meleğinin peşinden bir türlü ayrılmadığı inancındaydı. Siyonistler çetesi komünistlerinkiyle işbirliği halindeydi. Tam orgeneralin yerini almayı hayal ederken yaş haddini doldurduğu gerekçesiyle emekliye ayrıldı. Soruşturma raporu onu suçluyor, yargıç savunmasını hazırlamasını istiyordu. General hayatının tam bir fiyaskoya döndüğünü hissetti. 4. Savunmalar. 1. Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemiyorum. Bu kadarına isyan ediyorum hakim bey. En önemli görevlere kadar yükselip tam jandarma genel komutanlığına atanacağım sırada kaderin bana böyle bir oyun oynayacağı aklıma gelmezdi. Beni koskoca generali neyle suçluyorlar? Katillere cinayetten önce cinayet sırasında ve sonra yardım etmekle. Nasıl bir yardım bu? Cinayetin işlendiği yerde hazır bulunmak, cinayetten hemen sonra katillerden yardımı esirgememek, katillerin izlerini karıştırmak için çaba harcamak, peşlerine düşmemek, cinayet araçlarının adaletin eline geçmesini önlemek. Bütün bunları yapan da ben, hayatımı yurduna adayan ben. Şu an katillerle aynı safta görülüyorum. Hayır, hayır, bu kadarı olamaz. 22 Mayıs akşamı, saatini pek hatırlamıyordu ama o akşam olduğuna güveni tamdı çünkü günlerden çarşambaydı. Dükkanlar kapalıydı ve general bunu unutup alışverişe çıkmıştı. Uzun don almak istiyordu, bulamadı. Aradan 3 ay geçmesine ve yaşı ilerledikçe belliğinin zayıflamasına karşın bu olay, 22 Mayıs akşamı sivil giysilerini sırtına geçirip alışverişe çıktığını kesinlikle söyleyebilmesini sağlıyordu. General üniformasıyla kendine uzun don alamazdı ya, bir sürü dedikodu yayılırdı çevreye. Burada bir noktayı daha belirtmesi gerekliydi. Dış basur illeti çekiyordu uzun zamandır. Uzun don bunun için çok önemliydi. Kendi yerine emir subayını gönderip ona da aldıramazdı. Karısı da o gün yardımseverlerde çaya davetliydi. Aynı akşam Kuzey Yunanistan Bakanlığı'nda pas hastalığı ile ilgili bir konuşma yapılacaktı. Kendisi de basit bir köylü ailesinden geldiği için babası rençberdi, tarım sorunlarına çok meraklıydı. Konuşmacı tarım konularında en yetkili kişilerdendi. Davette edildiğinden çağımızda pas hastalığıyla nasıl savaşıldığını merak etti. Hayır, içindeki köylü ruhu ölmemişti. Bunun da en belirgin yanı Serez yöresinde birkaç tarla sahibi olması, tarlalarını çok sevmesi ve pazar günleri tarlalarında yetişen tütün fidanlarıyla kendi gidip ilgilenmesiydi. Doğa onu çok dinlendiriyordu. Jandarma genel müfettişi olarak büyük sorumlulukları vardı ancak toprağa dönmekle bütün dertlerini unutuyordu. Yaş ilerledikçe herkes köklerine kavuşuyor ve hayatının çemberini büyük bir sıfır gibi kapıyordu. Evet, hayatının ne yazık ki büyük bir sıfır olduğunu şimdi anlıyordu. Ulusun en basit ama en yurtsever katından çıkmış, ırkımızın temellerini sarsmak uğruna hiçbir şeyden çekinmeyen komünist haşeratın kendisini devirmeye çalışması için devlet memuriyetinin Everest'ine ulaşması gerekmişti. Ama bunu başaramayacaklardı. Suçsuzdu. İnkar etmiyor. Tam tersine hayatı boyunca tek hedefinin Elen Hristiyan uygarlığına saldıran komünizm ve siyonizmle savaşmak olduğunu söylemekle gurur duyuyordu. Bu iki belanın birbirine nedenli yakın olduğu halk yığınlarının aklına bile gelmezdi. Doğru. Bütün bu görüşlerini açıklama yeri yargıcın karşısı değildi. Bu konuyu açmasının nedeni hayatının eksenini, pusulasını gösterme çabasıydı. Bu ikiz taşla savaşın vermenin sonucu onları birbirine sürtüp sıcaklık ve kıvılcım çıkarabildim. Pas hastalığı ile ilgili konuşma onu dalgınlıktan kurtarmıştı. Öğlende soğanlı ahtapot yahnisi yemişti. Doğrusu karısı bu yemeği nefis yapardı ama pek ağır olduğunda kabul etmek gerekti. Bu yüzden de öğlen uykusundan başı ağrıyarak kalkmıştı. Kendini toparlaması için en az 2-3 kahve içmesi gerekmişti. Biraz da bu yüzden günlerden çarşamba olduğunu unutmuş ve sersemlik edip uzun don almaya çıkmıştı. Pas hastalığı ile ilgili konuşma köylü içgüdüsünü, Slav komünistlerinin boğazladığı zavallı dostu Zizis ile birlikte serçelere tuzak kurdukları çocukluğunun mutlu çağını gözlerinin önüne getirmişti. Yerinden kalktı ve Yunanistan'ı kırıp geçiren konumuna pas hastalığından kısaca söz etti. Ne? Yargıç bu konuşmasından haberli miydi? Kim söylemişti ona? Adalet mekanizmasının sırları dışarı sızdırılamaz mıydı? Sakın Selanik bölgesinde Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak çeltik ekimini denetleyen eski komünistten duymasındı. Demek dinleyiciler arasında da ispiyonlar vardı. Her neyse, bakanlıktan çıkarken basamakları silen hademe kadına rastladı, bir sürede onunla konuştu. Bu kadını çok önceleri jandarma genel komutanlığında çalıştığı dönemde tanıyordu. Kocasını kızıl çakallar boğazlamıştı. Kısa süre önce generalden yardım istemişti. General, yoksul insanların her zaman yardımına koşmuştu. Neden mi sık sık gidiyordu bakanlığa? Özel kalem müdürü dostuydu da ondan. Genç, üstelik en soylu Ellen Hristiyan idealleriyle dolu, güneşteki lekelerle ilgili görüşlerime her zaman dikkatle kulak veren bir adamdır. Sonra Tarım Bakanı'nın arabasını alıp havaalanına kadar götürmüştü. Yolda bir tavuk ezmek talihsizliğine uğradı. Bakan da uçağını az kalsın kaçırıyordu. Tavuğu ezmemesi olanaksızdı. Yol kıyısında duran traktöre çarpabilirdi. Hayvanları Koruma Derneği Başkanı da olan Tarım Bakanı zavallı tavuğun gerçekten ölüp ölmediğini anlamak için durmasını rica etmişti. Bakan bu olaya çok üzülmüş, serzeniş dolu bakışları generalin üzerinden ayrılmamıştı. Kendini tekerleklerin altına attığı için tavuğun da sorumluluğu paylaşması gerektiğini düşünmüyordu bile. Generalin kör inançları yoktu ama o günden bu yana görüşü değişmişti. Ezdiği tavuk bir uğursuzluk habercisiydi. Bir komünist milletvekilini ezmekle suçlanması gecikmeyecekti. Ama bunları bırakıp olayların tarih sırasına göre gelişimini incelemek gerekliydi. Kente döndüğünde Bolşoi için gönderilen davetiyeyi almak üzere bürosuna uğradı. Balenin kaçta başladığını bilmediğinden telefon edip öğrenmesini emir subayından rica etti. Bale ona çeyrek kala başlıyordu. Saat daha 9'du. Önünde koskoca bir saat vardı. Karısına telefon etti. 9.30'da hazır olmasını bildirdi. Arabayla uğrayıp alacaktı. Sonra emniyet müdürünü arayıp birlikte tiyatroya gitmelerini önerdi. Nöbetçi memur müdürün yerinde olmadığını söyledi. Ermu ve Venizolu yollarının birleştiği alanda yapılacak bir gösteriyi izlemeye gitmişti. Bu gösteriden söz edildiğini ilk kez duyuyordu. Müdürü almak için oraya kadar uzanmaya karar verdi. Tabii ki bekliyordu bu soruyu. Kendi gibi büyük bir komünizm düşmanı, Sovyetler Birliği'nden gelen bir bale topluluğunun gösterine nasıl giderdi? Amacı, dansözlerin bacaklarına bakmak değil, Tanrı'ya şükür böyle sapıklıkları yoktu. Yalnızca bale topluluğunu izlemek, yüzleri, renkleri ve tabii sahnenin solunda yer alan hareketleri incelemek, başka bir deyimle görevini yapmaktı. Stalin Yahudisinin ölümünden ve Ari ırkından gelen su katılmadık Rusların iş başına geçmesinden bu yana Sovyet propagandası güler yüzlü bir görünüş almıştı. Filmler, tiyatro gösterileri, yapay peykler, uzaya gönderilen adamlar yeni saldırı silahlarıydı. Ne? Stalin de Hitler'in bir eşi miydi? Yahudilere büyük baskı mı yapıyordu? Kimseyi kırmak istemezdi ama tarihi çok iyi bildiğini de söylemek zorundaydı. Stalin'in Yahudi olduğundan kuşkusu yoktu. Bunun en büyük kanıtı da adıydı. Joseph değil miydi adı? Arabasını Modiana çarşısı yakınına çekti ve emniyet görevlilerine müdürün gelip gelmediğini sordu. Sivil giysili olduğu halde kendisini tanıyan bir jandarma olduğu yerde çakılıp müdürün Kozmopolit Oteli'ne gittiğini bildirdi. Gerçekten de müdürü orada tanımadığı biriyle konuşurken buldu. Müdür kendisini görünce cesaretlenip sesini yükseltmiş ve şunları söylemişti. Bay Spotopoulos, öğlen yanınızda Barışseverler Derneği'nin öteki üyeleriyle beni görmeye geldiğinizde namusunuzdan ve doğruluğunuzdan kuşku duymamamı söylemiştiniz. Ama şu sıra yaptıklarınız bütün bu süslü sözleri yalanlıyor. Ne istiyorsunuz? Gözdağı vermek mi? Hoparlörlerden gelen sesleri duyuyorsunuz. Ortalık birbirine giriyor. Arkadaşlarınız bağıra çağıra kaçırıldığınızı söylüyorlar. Neden bu iddianın yanlışlığını kanıtlamıyor? Neden onların içine su serpmek için balkondan kendinizi göstermiyorsunuz? Hiç olmazsa onlara bir telefon edin. Spotopoulos şiddetle karşı koydu. Sokakta orman yasaları yürürlükteydi. General sesini çıkarmadan konuşmaya kulak veriyordu. Spotopoulos'un dış görünüşü bile midesini kaldırmaya yetmişti. Öğlende yediği ahtapot midesinde canlanıyor ve bağırsaklarına kadar kol sallıyordu. Müdür Spotopoulos'u toplantı yerine götürmeyi önerdi. İkisiyle birlikte otelden çıktı. Sayıları 150'yi geçmeyen ve Sendikacılar Kulübü balkonundaki hoparlörlerden ortalığa yayılan karıştırıcı konuşmalar karşısında kızgınlığını belirten kalabalığı gördü. Yine direniş günlerinden kalma megafonlardan yararlanıyorlar diye düşündü. Yerli komünizm dış ülkelerdeki gibi zamana uymayı becerememişti. Kızıl cehennem ülkesinden hayatın bir bale olduğunu kanıtlamak isteyen başkaları Bolşoylarını bize gönderirken komünistlerimiz ırkımızın sakat yaratıkları hala böğürerek eski parolaları yeniliyorlardı. Duydukları kararını değiştirmesine yol açtı. Bolşoy Balesi'ne gitmeyecekti. Orada durmak zorunda da değildi. Ama dinlenmek için yolculuğa çıkan doktor nasıl yan kameradaki komşusunun yardına koşmak zorundaysa, general de iş ahlakını cellatların Kızıldeniz'indeki yeşil feneri her şeyin üstünde tutmalıydı. Hemen bürosuna döndü, karısına telefon edip çok önemli bir işi çıktığından baleye gidemeyeceğini bildirdi. Ülkesinin her şeyin üzerinde tutulmasını sağlamak göreviydi onun. Ardından bakanlık özel kalem müdürünü aradı, davetiyeyi kendisine verebileceğini, bakanlık hademelerinden birini gönderip aldırmasını söyledi. Özel kalem müdürü bu davetiyeyi kendisine değil, karısı eski balerin olan ve davetiye bulmak için yeri göğü birbirine katan yakın dostlarından biri için istemişti. Sonra general yine gösterinin yapıldığı yere döndü. Saat 9'u 10, en çok 20 geçiyordu. Baştan beri söylemişti ya, onda zaman kavramı pek yoktu. Evet, döndüğünde Pürüşas saldırıya uğramıştı. Pürüşas saldırı sırasında kendisini gördüğünü mü ileri sürüyordu? Öyleyse kendini değil de hayalini görmüş olmalıydı. Pürüşas sayıklıyordu. Birbirine düşman iki direniş hareketine bağlı bulundukları işgal yıllarından beri generalin peşinde olduğu Pürüşas da saplantı halini almıştı. Pürüşas, generalin kendine kötülük etmek istediği inancındaydı. Bir ruh doktoruna gitse iyi ederdi. Yine de general ondan böyle bir saplantı yaratmaktan kıvanç duyuyordu. Hiç kuşkusuz olayların baş sorumlusu hoparlörlerdi. Komşunuz radyosunu sonuna kadar açsa şikayet eder, mahalledeki açık hava sinemasında bilmem ne filminin oynadığını bağıra bağıra ilan eden hoparlörlü bir otomobil geçse sinirlenirsiniz. Bir de bu iş kentin göbeğinde yapılırsa. Komünistlerin eşeklerden ayrıldıkları yan şu, inatçılıklarını oldukları yerden kıpırdamamakla değil, eskisinden de yüksek sesle anırarak ortaya koyuyorlar. Hoparlörlerin sesini kısmaları rica edildiğinde iyice açtılar. Zeyn'in adını o güne kadar duymamış, basında bile böyle bir ada rastlamamıştı. Gazete okumazdı. Özellikle Yunanistan'da iğrenç bir hal alan basından iğreniyordu. Konuşmalar, şarkılar sona erdiğinde birinin emniyet müdürüne yaklaşıp alnındaki morluğu gösterdiğini fark etti. Adam çok sinirliydi. Barışseverlerin özgür yurttaşlar olarak buraya geldiklerini, aynı biçimde diledikleri yoldan dağılacaklarını söylüyordu. Böylesine küstahça bir konuşma generali iyice kızdırdı. Kendisini bu gözü dönük ayak takımının düzeyine indirecek bir küfürü ağzından kaçırmamak, tarafsız bir gözlemci kalmak için uzaklaşmayı yeğe tuttu. Sonradan bu küstah adamın Z'den başkası olmadığını öğrendi. Derken kendini toplantının yapıldığı yapının girişinde buldu. Polis kordonu, çıkışın küçük topluluklar halinde olması ve kavga çıkmaması için elinden geleni yapıyordu. İzlenimlerini öğrenmek, Zeyn'in karıştırıcılığının kafalarını nedenli bulandırdığını anlamak amacıyla dikkati çekmeden aralarına karıştı. Sivil olduğu unutulmasın. Tam bu sırada da bir motor sesi duydu.